Ayrım 3. Sayfa 9. 2. Üzerindeki giysiler gibi zamanı çoktan geçmiş bir adam. Sanki biri seslenmiş gibi uyandım. Kendime geldiğimde hala karanlığın içindeydim. Kulaklarımda o bildik uğultu, bedenimde o tanıdık rahatlama. Zihnim, irademin görünmeyen ağırlığından kurtulmuş, o derin huzurla bir kez daha sarhoş olmuştum. Başıboş bir rüzgar gibi dolaşıyordum, sınırları silinmiş bir labirentin içinde. Etrafa bakacak oldum, başım döndü. Düşmemek için tutunacak bir yer aradım. Sağ elim ahşap bir trabzana tutundu. Karın ışığı sızıyordu bir yerlerden. Eski bir apartmanın içindeydim, geniş, mermer bir merdivenin basamaklarında. Yeniden etrafı seçmeye çalıştım. Tanıdık geliyordu ama çıkaramıyordum. Bir yerlerde elektrik düğmesi olmalı. Bulmakta zorlanmadım. Yarı yarıya açılmış demir kapının sağ tarafındaydı. Hala hafifçe dönen başımı aldırmadan basamakları inerek duvardaki düğmeye dokundum. Tavandaki fersiz lambanın sarıya çalan kırmızı ışığı binanın uzun zamandır boyasız kalmış kirli duvarlarını, ahşap asansörünü aydınlatınca tanıdım. Sahtiyan apartmanındaydım. Nusret'in dedesi tarafından yaptırılan belki de bu semtin en eski binasında. Üçüncü kezdir aynı şey oluyordu işte. Bilincimi yitirdikten birkaç saat sonra bir yerlerde buluyordum kendimi. Emin olduğum tek şey bulunduğum yerlerin unutma krizine kapılmama neden olan kişilerle ilgili olmasıydı. O kayıp zaman sırasında neler olduğunu ise tamamıyla meçhuldü. Ne bir görüntü, ne bir ses, ne bir koku. O zaman süresinde neler yaptığıma dair hiçbir iz bulunmuyordu kafamda, hafızamda. Aynı apartmanda oturduğumuz hem teyze kızım hem de iyi bir psikiyatr olan Şaziye, seni hipnotize ederek olan biteni anlayabiliriz dese de derinliklerinde neler gizlendiğini bilmediğim bilinçaltımın açığa çıkmasından korkarak bu metodu kesinlikle reddetmiştim. Hem o kadar sık da gelmiyordu ki bu tuhaf olay başıma. İlk kriz Nusret beni terk ettikten bir ay sonra yaşamıştım. Yani 21 küsur yıl önce. Üniversitedeki odamda otururken o uğultuyu hissetmiş, yaklaşık 2 saat sonra da Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde sandukanın başucunda otururken bulmuştum kendimi. Nusret'ten kurtuluşun Fatih'e yoğunlaşmaktan geçtiğine inanmış olmalıyım. Aşktan kurtulmak istiyorsan zihnini işle meşgul et prensibi. İkinci kriz, bu olaydan 10 yıl sonra annemin ölümünün 5. gününde gelmişti. Gecenin bir yarısı Haydarpaşa Gar lokantasında açmıştım gözlerimi. Yanımda rimelleri akmış yaşlı bir fahişe. Oksijen sarısı saçlarını okşuyordum. Kadının yüzünde dünyayı umursamayan bir ifade. Onu ne zaman, nerede, nasıl bulduğum konusunda hiçbir fikrim yoktu. Hatırladığım son görüntü annemin gençlik fotoğraflarına baktığımdı. Annem üzerinde karpuz kollu çiçekli bir elbiseyle konağımızın bahçesindeki gümrah manolya ağacının altında gülümsemişti kameraya. Annemin ışıldayan genç yüzüne bakarken ne kadar da Nusret'e benziyor diye düşünmüştüm. Ondan sonrası meçhuldü. Psikojenik füg demişti Şaziye. Geçici unutkanlık türlerinden biri. Aşırı üzücü olaylar nedeniyle bu unutma nöbetlerini yaşıyor olabilirsin. Muhtemelen haklıydı. İki olayda da çok sevdiğim iki insanı kaybetmiştim. Sevgilim beni terk edip binlerce kilometre uzağa gitmişti. Annem ise şairin dediği gibi dönülmez akşamın ufkunda kaybolmuştu. Kaldırabileceğimden daha ağır olaylardı bunlar. Tamam da bugünkü hafıza kaybına ne diyeceğiz o zaman? Nusret'in dönüşü üzücü bir olay mı? Değil ama şok edici. Demek ki olayların üzüntü yaratmasının ya da mutluluk vermesinin bir önemi yoktu. Sevinç ya da acı, hangi nedenle olursa olsun benliğimin alt üst oluşu yol açıyordu bu hafıza kaybına. Demir kapının aralığından sızan rüzgarın içime işleyen soğuğu toparladı düşüncelerimi. Telefonda söz verdiğim gibi Nusret'i görmeye gelmiş olmalıydım. Aslında hiç de garip bir yanı yoktu bu durumun. Tabii eden nasıl çıktığımı, Bahariye'den Kadıköy'üne nasıl indiğimi, vapura ne zaman bindiğimi, Karaköy'den Şişli'ye nasıl geldiğimi de bir hatırlayabilsem. Neyse, olan olmuştu işte. Kolumdaki baba yadigarı camı sararmış nacar saatime baktım. 19.42 idi. Yemek zamanı. Aklım başımdayken planlasaydım da aşağı yukarı bu saati seçerdim. Nusret'in evine gelmek. Görüntüm nasıldı acaba? Birden panikledim. Hemen bakışlarımı üzerime çevirdim. Kirli duman rengi paltomun altına lacivert ceketimi, onun içine de solgun mavi gömleğimi giymiş. Tabii vişne çürüğü kravatımı takmayı da unutmamış. Bacaklarıma ise siyah pantolonumu geçirmiştim. Mevsimlik siyah makosen ayakkabılarım bu karlı hava için biraz uygunsuz kaçsa da idare ederdi. Tam rahatlayacaktım ki elim sakalıma uzandı. Daha bu sabah tıraş olmama rağmen çenemdeki kılların sert keskinliğini parmaklarımın ucunda hissettim. Eyvah, bu kötüydü işte. Nusret kendisini önemsemediğimi düşünecekti. Durumun vahametini anlamak için karşımda derin bir saygıyla beni bekleyen ahşap asansöre yürüdüm. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa bu antika taşıyıcının içinde büyükçe bir ayna olmalıydı. Evet, sırları yer yer dökülse de hala kendisine bakanların dış görünüşünü gerçeğe yakın olarak yansıtmayı sürdüren o kıdemli ayna karşıladı asansörün içinde beni. Garip bir ifade vardı yüzümde. Solgun ama ferah bir ışıkla aydınlanıyordu bal rengi gözlerim. Sakallarımın ince gölgesi bir derviş kalenderliği katıyordu bu tasasızlığa. İşte ukalaca olmayan bir boş vermişlik, bir umursamazlık. İşte bu his ne kadar olumsuzluk varsa hepsini önemsiz kılıyor, bütün varlığımı güvenle dolduruyordu. O güvenle bastım, kapının yanında üç üst üste sıralanan beş siyah düğmenin alttan üçüncüsüne. Saralı bir insan gibi derinden titredi asansör. Eyvah, galiba yürümek zorunda kalacağım diye kaygılanıyordum ki silkinerek usulca yükselmeye başladı. Emektar asansörün hareket etmesiyle birlikte tatsız bir ses duyuldu apartmanın boşluğunda. Yılların yalnızlığını, yılların unutulmuşluğunu çağrıştıran çelik bir kablonun demir bir makaraya sarılmasının çıkardığı o mekanik tıkırtı. Bu sevimli ahşap kutuyu yukarıya çeken düzeneğin artık zor çalıştığını, tükenmek üzere olduğunu kendi meşrebince dile getiren o metalik ses, ama tuhaftır, belki de insani duygulara en uzak olması gereken bu tatsız gıcırtı, Nusret'le yaşadığımız ateşli bir anıyı uyandırdı zihnimde. Haziran ayı olmalıydı. Sokaktaki genç ıhlamur ağacının kokusu asansörün içine kadar geliyordu. Yukarı çıkmıyorduk, aşağı iniyorduk. Yemek sonrasıydı. Nusret'in annesi Semiha Hanım'ın davetiydi. Yıllar sonra ilk resmi yemek. Tanışmak için değil, zaten hakkımda yeterince bilgi sahibiydi. Ama dul kadın, bunca zamandır biricik kızıyla ilgilenen adama bu kadar yeter, artık işi ciddiye almalısın demek istiyordu. Bana kalsa hemen yarın evlenirdim Nusret'le, ama deli dolu sevgilimin aklına gelecek en son şeydi birinin karısı olmak. Belki de daha o zamanlardan kuruyordu beni bırakıp gitmeyi. Neyse, işte o yemekten sonra ki gayet saygın geçen bir geceydi ve Allah kahretsin ben her zamanki gibi çok terbiyeliydim. Her zamanki gibi haddinden fazla kibar. Asansöre bindiğimizde Nusret birden üzerime atlayıp "Hadi öp beni" demişti. Böyle bir davranışı hiç beklemediğimden şaşkınlıkla geriye çekilmiştim. Ancak kaçacak yer yoktu. O zamanlar henüz sırları dökülmemiş olan şu aynaya sırtımı dayamıştım. Hayır, beni utandırmak için yapmıyordu ki. Olur olmaz yerlerde bu eski kafalı sevgilisini utandırmaktan da acayip zevk alırdı. Gözleri vahşi bir ışıkla keskinleşmişti. Yüzü gerilmiş, burun delikleri iştahla açılıp kapanmaya başlamıştı. Aptal aptal bakındığımı görünce "Hadi şapşal öp beni" diye tekrarlamıştı vücudunu iyice bana yaslayarak. Asansör az sonra duracak. İş sadece öpmeyle kalsa yapardım da, Nusret'in hayasızca bakan mavi gözleri, asansörü saran ıhlamur kokusu arkasının geleceğini söylüyordu. Kararsızlığım sürünce hızla kendine çekti beni. Karşı bile koyamadım. Eğer giriş katında Nusret'in abisi Suat asansörü bekliyor olmasaydı, muhtemelen bu küçük kabin iki insanın ayak üzeri nasıl seviştiğini bütün detaylarıyla öğrenecekti. Asansörün açılan kapısından kıpkırmızı bir surat ve çekingen bakışlarla indiğimi gören Suat, tam olarak neler döndüğünü anlamasa da durumu çakmış, kumral kaşlarını çatarak azarlamıştı kız kardeşini. "Geç oldu, nereye gidiyorsun bu saatte?" Umurunda bile olmamıştı Nusret'in. "Geliyorum," demişti sadece. "Müştakı dolmuşa bindirip döneceğim." Sanki erkek olan oydu, korunması, gece sokağa çıktığında yalnız bırakılmaması gereken genç kız da ben. Yanaklarımın alev alev yanmaya başladığını hissettim. Oysa dışarıda kar yağıyordu, asansör soğuktu, ayaklarımda incecik makosenler vardı. Ya Nusret beni bu halde görürse? Kıpkırmızı olmuş bu yüz, kirli sakallarımın örtemediği, solgun tenime yayılan bu mahcup tembellik, pembelik. 60 yaşını geride bırakmıştım ama hala bu utanç hissinden kurtulamamıştım. Nasıl da alay ederdi Nusret bu halimle. Şu koca gövdenin içinde sanki bir çocuk saklı. Artık biraz büyü yahu. Suratım asılınca da şaka şaka diye gönlümü almaya çalışırdı. Ama sen de pek hanım evladısın Müştakcığım diye sokulurdu yanıma. Biz genciz, biraz edepsizliğin kimine zararı var. Sadece bugün değil, o zaman da haklı olduğunu bilirdim. Üstelik bütün o mahcubiyetime karşın yaptıkları hoşuma da giderdi. Hoşuma gitmeyi bırakın, aklımı başımdan alırdı. Nusret'ten ayrılıp evime geldiğimde bile saatlerce o tuhaf heyecandan kendimi kurtaramazdım. Belki de bunun için aşık olmuştum ona. Gizliden gizliye içimden geçenleri o rahatça yapabildiği için. Üstelik kışkırtıcı bir şekilde, adeta meydan okuyarak. İşin ilginci, yaşamaktan bu kadar zevk alan, günün hiçbir anını kaçırmak istemeyen Nusret'in bu kadar başarılı bir akademisyen olmasıydı. Alman lisesinde aldığı disipline bağlardı bunu. Eğlence zamanı eğlence, iş zamanı iş. Önemli olan yoğunlaşmak Müştakcığım. Yaptığın her ne ise ona yoğunlaşmak. Bir gün bana yoğunlaşmaktan vazgeçmişti işte. Başka konular ilgisini çekti, okyanusun öteki tarafındaki konular. Yeni dünya, yeni bir üniversite, yeni bir sevgili. Jerry'di, sonradan kocası olacak yeni sevgilisinin adı. Bizimkinden 10 yaş, benden 12 yaş daha genç. Bence çirkin bir adam. Jerry'yi hakir gördüğümü sanmayın. Ben de pek yakışıklı sayılmam. Demek ki yakışıklı erkekler pek ilgisini çekmiyordu Nusret'in. Fakat Jerry ile ortak bir yanımız vardı. İkimiz de orta boy bir ayıyı kıskandıracak kadar iriydik. Sanat tarihçisiymiş Jerry. Fotoğrafında havalı bir duruş sergilemişti. Koyu kahve deri ceketinin içinde sarı bir gömlek, boynunda kırmızı bir fular. Sanki kınalıymış izlenimi veren koyu kızıl saçlar, açık renk gözlerinde küstah bir ifade, iri burnunun bitiminde kocaman ağzında yılışık bir gülümseme. Hayır, kıskandığım için böyle olumsuz bir tablo çizmiyorum. Jerry'nin Londra'da yayımlanan bir sanat dergisindeki fotoğrafı aynen böyleydi. Ama Nusret sevmişti onu işte. Tıpkı beni sevdiği gibi, belki daha fazla. Belki değil, kesinlikle daha fazla. Yoksa onunla niye evlensin? Benimle evliliğin lafını bile etmedi. Annesi bu konuyu açmıştır ona. Bu asansörde üzerime atladığı o geceki yemeğin amacı da buydu zaten. Fakat Nusret ne o gece ne de daha sonra bu konudan söz etmişti. Niye etsin ki? Onunla asansörde öpüşmekten bile çekinen bir adamla niye evlenmek istesin? O gece bu asansörde benim yerimde Jerry olsaydı, Nusret'in o her zaman taze nane tadındaki küçücük dudaklarını kocaman ağzının içinde hoyratça alarak, sevgilisinin kendisinden 10 yaş daha büyük olmasına aldırmadan Belki de bundan bilhassa hoşlandığı için Nusret'i şu aynaya dayayarak hem de aşağıda asansörün kapısında kale ağası gibi bekleyen Suat abiyi, kız kardeşine söz geçiremeyen Suat abinin çatılmış kaşlarını da umursamayarak, belki de asansörü iki katın arasında durdurarak o kocaman dilini Nusret'in küçük... Sarsılmaya başladığını hissettim. Gelmiş miydik? Asansör duruyor muydu? Hayır, asansör filan durmuyordu. Sorun bendeydi. Gerginlikten, kıskançlıktan, kendimi aşağılamaktan bütün vücudum zangır zangır titriyordu. Kriz yeniden mi başlıyordu? Derin derin nefes almaya çalıştım. Nefes almaya çalışırken bakışlarım yeniden sırları dökülmüş aynaya kaydı. Aynadaki müştak aynı adamdı. Yorgun, yaşlı, bıkkın ama yüzünde önemli bir değişiklik vardı. Gözlerindeki huzur kaybolmuştu. Artık başka bir ifade belirmişti. Çıldırmış bir adamın kinle, nefretle, öfkeyle keskinleşen bakışları. Hayır, bu suratla Nusret'in karşısına çıkamazdım. Sanki kendimi görmezsem ruh halim değişecekmiş gibi bakışlarımı aynadan kaçırdım. Hala zihnimde tutunmaya çabalayan Jerry'den de, onun Nusret'e yapacaklarından da, onunla aramızdaki farklardan da kurtulmaya çalıştım. Ama daha adamın görüntüsünü aklımın saydam perdesinden silemeden, asansör tıpkı yükselmeye başlamadan önceki gibi sarsılarak durdu. Bir an giriş katın düğmesine basıp aşağı inmek geçti aklımdan. Aşağı inmek, hızla bu apartmandan kaçmak. Kimseye görünmeden, tek söz etmeden, sanki Nusret'le hiç konuşmamış, onun davetini kabul etmemiş gibi. Aslında bu karakterime çok uygun bir davranış olurdu. Belki de artık herkeste uyandırdığım bu uyumlu, tutarlı, zararsız insan görüntüsünü bozmak istediğimden yapamadım. İrademi hiçe sayan tutkumdan, mantıklı kararlarımı aldırmayan alışkanlıklarımdan, şu çökmüş halimden o kadar bıkmıştım ki bir yerde kendime dur demek gerektiğini hissettim. Evet, ne olacaksa olmalıydı. Artık Nusret'le de ona olan hislerimle de yüzleşmeliydim. Gereksiz nezaket, sahte saygınlık çoktan miadını doldurmuştu. Artık çıplak gerçeklerle karşılaşma zamanıydı. Öyle miydi? Öyleymiş. Hayret, yaptığım telkinler işe yaramıştı. Sanki bedenimi sarsan gerginlik, makosen ayakkabılarımın tabanından sızarak bu antika asansörün artık iyice kararmış kahverengi kontrplak zemininde kaybolmuştu. Evet, şimdi çok daha iyiydim. İşte o iyileşmeye başlayan ruh halimle çıktım eski anıları taşımaktan, bitap düşmüş ahşap asansörden. Asansörden çıkar çıkmaz yanlış sorulmuş bir sorunun yanlış cevabı gibi aralık duran hardal rengi ahşap kapıyı gördüm. Kapının açık olmasına hayret etmedim de dairenin asansöre bu kadar yakın olması aklımı karıştırdı. Sanki kapı daha uzakta bir yerde olmalıydı. İlk şaşkınlığımı atlatınca nihayet yarı yarıya açık kapı zihnimi meşgul etmeye başladı. Nusret dışarı mı çıkmıştı? Nereye? Belki bakkala ya da köşedeki şarküteriye. Neydi adamın adı? Toh bir isimdi. Evet, Nail Dilli. İstanbul'un en lezzetli, dilli, kaşarlı sandviçlerini o yapardı. Bayılırdı Nusret bu sandviçlere. Ailenin Büyükada'daki yazlığa taşındığı o sıcak yaz günlerinde, yani bu daire sadece ikimize kaldığı zamanlarda, onunla buluşmaya gelirken Dilli'ye uğra da şu dillilerden al derdi gülerek. Tabii yanında da tekel birası. Evet, tekel birasına bayılırdı Nusret. Babasından kalma bir alışkanlıkmış. Ziraat Bankası müdürlerinden rahmetli Fehim Bey pek düşkünmüş devlet kurumumuz eliyle yapılan bu biraya. Tabii öncesinde kulüp rakısı. Tekel birası işin cilası. Birden fark ettim, ellerim bomboştu. Yıllar sonra sevdiğim kadını görmeye geliyordum. Ama ne bir buket çiçek, ne bir şişe şarap. Bırakın hayatınızın en önemli insanını, herhangi biri sizi yemeğe davet etse yine eli boş gidilmezdi. Dönüp bir şeyler almak geçti içimden, fakat ya Nusret'le karşılaşırsam nasıl açıklardım bu durumu? Kusura bakma, Sen beni terk edince psikojenik füg diye bir hastalığa yakalandım. Son birkaç saat içinde neler yaptığımı hatırlayamıyorum. Telefonla konuşmamızın ardından yine o krize yakalanmışım. Kendime geldiğimde apartmanın içindeydim. O yüzden de sana bir kutu çikolata olsun getiremedim mi diyecektim. Belki bir gün durumumu açıklamak zorunda kalacaktım ama yıllar sonra daha ilk karşılaşmamızda hem de sokağın ortasında ya da apartmanın merdivenlerinde olmamalıydı bu. O yüzden böyle bomboş ellerle de olsa eve girmeyi seçtim. Yine de girmeden önce zile dokunmayı unutmadım tabii. Keskin keskin çınladı zil ama içeriden ses veren kimse çıkmadı. Bir kez daha bastım. Bu kez biraz daha uzun tuttum parmağımı beyaz butonun üzerinde. Hayır, galiba gerçekten de dışarı çıkmıştı Nusret ya da yeğeni Sezgin'in dairesine geçmişti. İyi de ben ne yapacaktım şimdi bu kapının önünde? Kısa bir duraksamanın ardından hardal rengi ahşabı parmağımın ucuyla itiverdim. Gıcırdayarak küçük sofaya açıldı kapı. Sofanın kim bilir kaç yıl önce boyanmış beyaz renk duvarları artık iyice kirlenmiş, neredeyse gri bir hal almıştı. Sağ yanındaki portmantoda çağla yeşili bir kadın mantosu sarkıyordu. Yanındaki askıda kalınca koyu kahverengi bir atkı. Nusret'in sevdiği renkler. Eski sevgilimin eşyalarını görünce birden yüzü beliriverdi gözlerimin önünde. Artık uyanıkken de düş görmeye başladım diye kendime haksızlık edecektim ki karşımdaki yüzün Sanrı olmadığını, oturma odasının ardına kadar açılmış kapısından Nusret'in ısrarla bana baktığını fark ettim. Kalbimin, aklımın, ruhumun sultanı olan kadın öylece oturmuş beni süzüyordu. Önce irkildim, ardından gülümsemeye çalıştım. Aşık olduğunuz insanla yıllar sonra karşılaşmak, nereden bakarsanız bakın zor bir durumdu. Nusret de aynı halde olmalıydı. Ne diyeceğini bilemeden yüzüme bakıp duruyordu. Aramızdaki uçurumu iyice derinleştiren bu sessizliğe daha fazla dayanamadım. İçeride miydin? Cılız titrek çıkmıştı sesim, aldırmadım. Konuşmamı sürdürerek sofaya girdim. Zili çaldım, cevap gelmeyince ne yanıt verdi ne de kıpırdadı. Sehpanın arkasındaki şampanya rengi berjer koltukta başını hafifçe geriye atmış bir halde beni süzmeyi sürdürdü. Avizeden yayılan sarı ışık yeterli olmadığı için tam olarak seçemiyordum ama sanki en küçük hareketimi bile kaçırmak istemiyormuşçasına gözlerini bir an olsun yüzümden ayırmıyordu. Sessizliği beni heyecanlandırmıştı. Kapıyı açık bırakmışsın diyerek birkaç adım daha attım. Dışarı çıktığını sandım. Suskunluğunu koruyordu. Karşısındaki ben değilmişim gibi gözlerini iri iri açarak kim olduğumu anlamaya çalışıyordu. Bu kadar da tuhaftı doğrusu. Gerçi 21 yıl önce terk edip gittiği adam değildim artık. Saçlarım beyazlamış, omuzlarım çökmüş, kilo almıştım. Fakat o da 21 yıl önceki Nusret değildi. Aramızdaki mesafeye, içerisinin loş ışığına rağmen bunu anlayabiliyordum. Yaşlanmıştı, hem de çok. Belki benden bile fazla. Sevince benzer bir şey kıpırdandı içimde. Oysa üzülmem gerekirdi. Ama şu işe bakın ki onun yaşlanması, çirkinleşmesi gizli bir sevinç uyandırmıştı içimde. Çok alçakçaydı, utandım. Nusret halimi anlarsa daha çok utanacaktım. O yüzden konuşmayı sürdürerek oturma odasına açılan yarısı buzlu camla kaplı beyaz kapıdan içeri girdim. İyi misin? Neden bu kadar sessizsin? Heyecanlandım. Yıllar sonra seni görünce insan bir tuhaf oluyor demesini bekledim. Hayır, ne bir ses ne bir kıpırtı. İşte o zaman fark ettim. Boynunun sol yanındaki parlaklığı. Pencerenin önündeki sokak lambasının ışığı yansıyordu üzerine. Neydi bu? İkinci adımımda görüş açım değişti. Işığı yansıtan parlaklığın ne olduğunu anladım. Sapına Fatih'in tuğrası işlenmiş gümüşten mektup açacağı. Doktora tezini verdiğimiz yıl bir tane Nusret'e bir tane de kendime aldığım metalden araç. 21 yıl önce Nusret'in beni terk ettiği gün ve daha sonra defalarca incecik bedenine saplamayı düşündüğüm sivri alet. Asansörde yenmeyi başardığım zangırtı yeniden ele geçirdi bütün vücudumu. Başımın dönmeye başladığını hissettim. Ağzım soluk boruma kadar kurumuştu. Nefes almakta zorlanıyordum. Kusacak gibi oldum, kusmadım. Şimdi yere yığılacağım diye düşündüm. Yığılmadım. Dikildiğim noktada öylece duruyordum. Düşünmekten, aklıma gelen ihtimalin gerçek olmasından korkuyordum. Nusret ise sanki aklıma gelen ihtimalin gerçek çıkmasını istiyormuş gibi akları çoğalan mavi gözlerini yüzüme dikmiş, öylece beni süzüyordu. Orada ne kadar kaldığımın farkında değilim. Ciğerlerim ani bir refleksle çalışmış olmalı. Derin derin solumaya başlamıştım. Kaçıncı nefeste kendime geldim bilmiyorum ama kendime gelince de birkaç adım ötedeki sehpanın arkasındaki koltukta başı hafifçe geriye kaykılmış olarak duran eski sevgilimin yanına gidemedim. Loş ışığa alışan gözlerimi kısarak detayları seçmeye cesaret edebildim sadece. Evet, ayrıntılar korkunçtu. Üzerinde bir sürahiyle yarı yarıya su dolu bir bardağın bulunduğu sehpanın gerisindeki koltukta oturan Nusret'in boynunda sol taraftan saplanmış bir mektup açacağı vardı. Yine de kanı görünceye kadar neyle karşılaştığımdan emin olamadım. Nusret'in sol tarafındaki duvar kıpkırmızıydı. Onun ince uzun boynundan fışkıran kan duvarla birlikte Semiha Hanım ile Fehim Bey'in evlilik fotoğrafını da kendi rengine boyamıştı. Duvarla Nusret arasındaki ahşap zemin de nasibini almıştı bu kırmızılıktan. Sonra fışkırma yavaşlamış ama kan bir süre daha akmaya devam etmişti. Nusret'in boynundan aşağı süzülüp beyaz bluzunun sol yanını kırmızıya boyayarak parmaklarının kucağına değdiği yerde küçük koyu bir leke oluşturmuştu. İşte o zaman anladım gerçeği. Nusret ölmüştü. Biri onu acımasızca bıçaklamıştı. Ama kim? Aniden sırtıma bir darbe inmiş gibi sarsıldım. Belli belirsiz bir ah sözcüğü döküldü dudaklarımdan. Ne eksik ne fazla. Sadece bir ah